Ayrım 11, sayfa 102. 3. bölüm. Özgür esirler. Kamp komutanı ile karşılaştığın zaman cereyan çarpmış gibi olursun. Onun vardığı her şeyin birden felce uğramışçasına kötürümleşmesini sağlıyor. Emirleri kaçınılmaz, amansız bir ateş, bir afet. Bakışları insanı İsa misali çarmıha geriyor. Kalın dudaklarından arada sırada sızıveren gülümsemeleri bile ağır birer küfür, bir hakaret. Gövde birinci soy, besili, göbek, tipik bir ayyaş göbeği. Bakışlarından burnunun ucundaki parlaklığa kadar sefahat afetlerinden, uyuşturucu maddelerden, hayvanca suistimallerden bahseden bir yüz ifadesi. Bu besili yüzün ifadesi sık sık acayipleşiyor, eriyormuş, etleri kemiklerden ayrılıyormuş gibi, şehvet dolu, hayvanca bir hayale saplanıyormuş gibi oluyor, donuklaşıyor, sadece burun delikleri hasta bir hayvanınki gibi kıpırdıyor. Bir an için bu adamı kundağa sarılı bir yavru olarak hayal ediyorsun, anasının kucağında, bir yanda da ağaca kurulu salıncak. Hayal gücün istim üstünde, kendisine verdiğin bu görevden ötürü izzeti nefsi kırılıyor adeta. İntikam almak için olacak senden gözlerinin önünde kıvrım kıvrım kıvrılan, kendi pırıl pırıl telerini dişleyen, deliğinden gün ışığına çıkıp taşı toprağı ısıran, ıslık çalarak otların üstüne havaya avusunu saçan şişik bir engerek yılanı seriveriyor. Bu engerek bir an önce geberebilmek için kendi zehirini kendi gövdesine aşılıyor. Doğum sancılarına dayanamayıp kendi avusunu kendi gövdesine akıtıyor. Ama engereklerin doğurması da bir doğa kuralı. Hayatı ve ölümü doğurmak. Yavru ananın etlerini kemirerek gün ışığına çıkacaktır. Ama engereğin ölümü yavru engereğin hayatı demektir. Hayal gücün küplere biniyor, deliye dönüyor. Sana kızgınlığından ve ana engereğin karnından gün ışığına çıkarıp işte bu adamı seriveriyor gözlerinin önüne, öylece, olduğu gibi, şimdi gördüğün haliyle. Parlak burnu, zır deli bakışları, dudaklarının şehveti, baygın ifadesi, burnunun iki yanındaki kırışıklıkları, rüyalardaki sıkıntılı anlarda, kabuslarda görülen pis ve korkunç bir hayvanın kuyruğu gibi kendi kendine sallanan çenesiyle karşısında duran şu adamı. Hayal gücünü kösteklemeye çalışıyorsun, bunda diretiyorsun. Bir insan anasının bu dereceye düşmesine gönlü razı olmuyor. Ama hayal gücün dünün derinliklerine, uçurumlarına bir kez daha dalıyor. Doğum sancıları çeken bir kadına ebelik ediyor. Bu kadına köpek kuyruklu, kedi bacaklı, göz yerine iki kıpkırmızı köz parçası, burun yerine bir hançer, dizlerinin üstünde keskin pırıl pırıl iki çelik bıçak tutan bebek yüzlü bir ucube doğurtuyor. İllet edercesine gün ışığına çıkarıyor bu ucubeyi ve bacağından tutup kaldırıyor, sana gösteriyor. Hayal gücün bu sesey için bir insan hikayesi kaleme almanı istemiyor. Bu adamın kan akıtmak, cinayetler, suikastler, sadistçe işkencelerle ilişiği olmayan hiçbir hayat hikayesi olamaz. SS'lerin kesin kuralı. Merhamet bir lükstür. Bu adam bununla da yetinmemiş ekliyor. Merhamet bir cinayettir. Bir korkaklık, bir tabansızlıktır. İşte bu tek kuralla burayı, kampımızı idare etmeye geldi 1943 yılının Kasım ayında yeni komutan. Doğrudan doğruya Rusya'daki toplama kamplarından, daha önce teğmen rütbesiyle Polonya'daki kampları yok etmiş. Tonlarla kan, yüzlerce kafatası piramitleriyle terfiyeleri üst üste satın alarak yükselmiş albaylığa. Rütbelere, mevkilere umursamadığı kanısını bırakıyor insanda. Sırf kan akıtmakla, tıpkı tıpkısına, kendilerine benzeyen bir toplumun kurulmasıyla ilgilidir o. Tekmil almak için geldiği ilk sabah yoklamasında aramızdaki malulleri görmek istedi. Bunların arasında bacakları kesilmiş biri de vardı. Sen taş taşıyacaksın bugün. Ne? Nasıl mı yürüyeceksin? Karnının üstünde. Karnınla sürüneceksin. Marş marş. Kendisinin kampta bulunmadığı bir gün 41.2 ateşi olan birini revire kaldırmışlardı. Kampa döndüğünde Napolyon huzuruna çıkıp vukuat raporunu verdi, onaylasın diye. Kim emir verdi bunun için? Doktor nerede? Kamp doktorunu, o da rehinedir, çağırdılar. Doktor da dili döndüğü kadar durumu ve durumun sağlık bakımından inceliğini anlatmaya çalıştı. Savunmasız rehinelere karşı ilk O gün kırbacını şaklattı komutan. Napolyon sorumluluğu kendi üzerine alıyordu. Kamp amiri sıfatıyla hastayı revire kaldırmasını ben söyledim doktora. Sen gidebilirsin diye doktoru savdıktan sonra, demek sen verdin bu emri, yat öyleyse hemen, yüzü koyun. Komutanım, ben bir Yunanlı olarak kırbaçlanmak için kendim asla yatmam. Silahsız vatanın SS ordularıyla ilk çatışması bu olmuştu. Bir an için bu hain adam kararsız ve hareketsiz durakladı. Sakin halli, mağrur bakışlı bu sarışın delikanlıyı tepeden tırnağa süzdü. Belki de içinde bir şeyler kıpırdamıştı insancıl. Yoksa bu kıpırdanış dedeler kuşağından temiz bir delikanlının bu gaddar adamın kirli kanı içinden ünleyişi miydi? Yoksa bu mundar kanserinin içinde kalabilmiş, şimdi de sahibine esir kahramanlara nasıl muamele edilmesi gerektiğini anlatmak isteyen, bir şövalyelik örneği vermek isteyen bir damlacık temiz kan mıydı? Bilinmez ama 20. yüzyılın bu menfur Almanını ikna edebilmeyi başaramadı bu kıpırdanış. Dizlere atılan iki tekme, mideye yerleştirilen bir yumruk, yiğit delikanlıyı yere sermeye yetti. Kırbaç amansızca işleyerek o levent vücudu elbiseler kana bulanıp deriye yapışıncaya kadar bir saban gibi sürdü. Delikanlının yüzü açık bir yara, tanınmayacak halde. Hırsından sapsarı kesilmiş, uluyordu komutan. Kalk ayağa, hemen içtima düdüğü çalacaksın, hastayı da içtima yerine getireceksin, çabuk ol. Yarı kapalı pencerelerden, köşe bucaklardan bütün kamp bu düelloyu seyrediyordu. Daha ilk düdük sesinde herkes zemberekten boşanırcasına fırlayıp içtima yerine koştu. İçtima bir dakika içinde hazırdı. Revirden hastayı da getirdiler sedyeyle. Geri yerine götürün, kendisi gelsin, tek başına gelecek hem yarım dakika içinde. Saatini çıkarıp bakıyor komutan. Mesafe epey uzun. Rehinelerin heyecanı isyan hisleriyle karışık. Yumruklar sıkılıyor, dişler gıcırdıyor, küfürler duyuluyor yer yer. Napolyon tehlikenin farkına varıyor. Sıraların arasına dalıyor kanlı parçalanmış elbisesiyle. Sıraların muntazam olmadığını bahane ederek bağırıyor, sonra da biçimine getirip yumuşak, sıcacık, alçak bir sesle sakin olmamızı öğütlüyor. Aman çocuklar, dikkat! Çok fire veririz sonra. Siz işi bana bırakın. Aman çocuklar, dikkat, sakın ha. Kalabalık sessiz bekliyor. 600 çift yaşlı göz sevgi ve hayranlıkla bu kahramanı seyrediyor. Artık o bir lider olarak kendisini kabul ettirmiştir hepimize. Hasta sendeleyerek nefes nefese canını dişine takmış sıraya girmek için yürümeye çalışıyor. Ama gücü yetmiyor buna, titriyor. Dili dışarı sarkıyor. Susuzluktan çatlayan bir köpek yavrusu gibi olduğu yere seriliveriyor. Komutan bağırıyor. Gel buraya. Buraya geleceksin. Hasta sürünmeye çalışıyor. Dizlerinin bağı çözülmüş, tir tir titremekte. Yarım dakikada gelmeni emretmiştim. Neden emrimi dinlemedin? Hayvan, cevap ver. Hasta bir şeyler mırıldanıyor. Daha çabuk yürümediğini, gücünün yetmediğini, tükendiğini anlatmak istiyor ama beceremiyor ve bayılıyor. Napolyon hastanın söylediklerini tercüme ediyor komutana. Ama Alman bayılmak diye bir şey tanımıyor. Kendisi emir vermeden hiç kimse bayılamaz bu kampta. Bağırıyor Napolyon'a. Buraya gel. Kim söyledi ona bayılsın diye? Napolyon susuyor. Kusursuz esas vaziyetini bozmadan susuyor. Cevap ver. Kim söyledi ona bayılsın diye? Emrettim mi ben? Hayır efendim. Neden öyleyse itaatsizlik etti, dinlemedi emrimi? Al bakalım şu kırbacı. Al diyorum sana hayvan. Delikanlı elini uzatıp kırbacı alıyor. Vur bakalım. Yerden kalkıncaya, doğruluncaya kadar vuracaksın ona. Vuramam komutanım. Nasıl vuramam? Bu ne küstahlık? Neden vuramazmışsın bakalım? Hasta da ondan. Evet doğru, hasta da ondan. Kudurmuşçasına rehinelerin arasına dalıyor. İlk önüne geleni ensesinden yakalayıp getiriyor. Mezbahaya götürülen bir koyun gibi sürüklüyor adamı. Buna vur öyleyse. Bu hasta değil. Buna da vuramam komutanım. Ya demek vuramazsın. Nedenmiş bakalım? O bir Yunanlıdır da ondan. Bir Alman olsaydı kırbaçlar mıydın? Bilemem. Emretseydim döver miydin? Cevap versene köpek. Döverdim. Yat aşağı, oraya değil şuraya, şunun yanına uzan. Napolyon yatmak istemediği için zorla yatırıyorlar hastanın yanı başına. Radomski'nin yeni komutanın adı budur, yardımına Kovaç koşuyor. Üç ben, bir sen, anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Üç Napolyon'a, bir hastaya. Kırbaçlar işlemeye başlıyor muntazam iniş kalkışlarla, hızlı, iyi kurulmuş bir makine gibi. Gövdelerde işsiz yer kalmayınca ancak duruyor kırbaçlar. Tabanlar bile kan içinde kalıyor. Ayaklar çoktan şişmişti zaten. Radomski ayağa kalkmalarını emrediyor. Napolyon'a dikkat komutu vermesini söylüyor. Rehineler kampı hazır ol vaziyetinde aşağıdaki emri dinliyor. Burada benden başka hiç kimse emir veremez. Nefes almanıza, uykularınıza bile hükmederim. Allah'ınız da ben, doktorunuz da benim. İradeniz de benim. Kimin hastalanacağını ben emredeceğim. Şimdi şunu, hastayı, sedyeye koyup revire götürebilirsiniz. Şimdi hastadır o. Sen de, Napolyon'a, gidip yıkanacaksın şimdi. Temiz elbiseler giyeceksin. İşine devam edeceksin. Kamp amiri sıfatıyla benden emir alacaksın. Bundan böyle keyfi hareket yok. Dağılın şimdi. Koğuşlarda sıkı temizlik yapılmasını istiyorum. Teftişe geleceğim. Marş! Dikkat komutu versene hayvan. Görüyorsun, komutanın gidiyor. Napolyon dikkat komutu veriyor ve bu korkunç adam evreni ayakları altına almış, gırtlağını temizleyip tükürerek kırbacını çizmelerinde şaklatarak komutanlık binasına doğru yürüyor. Orada bu trajedinin ikinci perdesi için yeni buluşlar düşünecek. Haydari kampının komutanı olarak bu onun işi. Bu ise şu demektir. Her türlü kişiliği yok etmek, iradeyi öldürmek, rehinelerin düşünmelerine engel olmak. Bütün bunlar acaba neden? Neden böyle kanlı bir terör? Kaçmamamız için mi? Ayaklanmaları, karışıklıkları önlemek için mi? Çevrede adım başına bir makinalı tüfek, namlular avluya çevrik. Karışıklık çıkarmak için deli olmalı insan. Bu adam kendisi deli olmasın. Bu da düşünüldü bir ara ama düşünülecek bir konu olarak yersiz. Bu adam sadece SS subayı. Bir kamp komutanı rolünü bütün şuuriyle kavramış bir SS. Günün birinde taburcu edilirsek yeni nizama karşı koyma gücümüzü yitirelim diye maneviyatımızı mı sarsmak, benliğimizi mi öldürmek istiyor acaba? Haydari'de en iyimser düşünce bu olmuştur o zaman. Dış dünyaya dönüşten bahseden bir ihtimal. Daha sonraları komutanın bu garip hallerinin açıklanması yapıldı. Komutan okumuş bir adamdı, bir aydın kişi. Sonsuz bir kamp yönetme tecrübesi olan, uyuşturucu madde kullanan, öbür SS'leri küçümseyen biriydi. Dilediği icraatı yaparak nizamnamelerin, tüzüklerin eksik yanlarını tamamlamayı adet edinmiş biri. Kimseye kulak asmaz, kendine göre değişiklik yapmadan hiçbir emri yerine getirmez. Almanları kurulu birer makine gibi kullanırdı ama kendisinin hiçbir zaman kurulu bir makine olduğunu kabul etmez. Buluş ve tecrübe gücüne nereden gelirse gelsin saygısı var. Ama hem de pek sık. Bunların Yunanlılardan geldiğini gördüğü zaman küplere biner deli olurdu. Bu üstünlükler Almanlara mahsustu. Ancak onlara hastı. Ama işin aslına bakılırsa bu aşağılık durumla, bu biçarelik ve bu perişanlıkla, bu zavallılıkla dünya imparatorluklarının sırça köşklerin kurulamayacağını da pek iyi bilen biriydi. Bir gün 50 kişilik bir rehine ekibinin çalışmakta olduğu bir angarya yerine hiç beklenmedik bir baskın yaptı. Yapılan iş kendisinin icat ettiği manasız ve gayesiz bir işti. Kampın doğu yönünde eski bir taş ocağı vardır. Haydari kışlaları yapılırken gerekli taşlar bu damardan çıkarılmıştı. Şimdi burada koskoca derin bir oyuk meydana gelmişti. Bu oyuğun içinde iri taşlarla epey çakıl vardı dağınık. İlk günlerde angarya ekibinin görevi bu taşları ve çakılları toplamak, muntazam yığınlar haline getirip istif etmekti. Yığınlar birer dağ olmuştu. Bu iş rehineyi memnun eden, verimli, amacı olan bir işti. Bir anlamı vardı bu işin. Bu yer bir güzel temizlenmeli, buraya bir çeki düzen verilmeliydi. İnsan amacı olan, anlamı olan bir iş yaparken zevk duyar. Harcadığı güçten dolayı utanç ya da üzüntü duymaz. Zahmetleri boşa gitmez. Sonra saatler boyunca insan kendi kendini unutur. Sıkıntılarını, dayağı, kırbacı, tutsaklığı, ölümü düşünmez olur. İş insan için her daim bir kurtarıcı, bir teselli olmuştur. Nöbetçiler nasıl canla başla, nasıl iyi niyet ve ciddiyetle çalışıldığını görmesine görüyorlardı ama gene de ellerindeki kırbaçları kendilerine süs olsun diye vermediklerini de unutmuyorlardı. Fakat buna pek aldırış eden yoktu. Bu dayak ve kırbaç işini nasıl olsa kabullenmiş durumdasın. Olur olmaz zamanlarda, olur olmaz sebeplerle gece ya da gündüz nasibini alacaksın bunlardan. Bu kaçınılmaz bir gerçek bizim için. Bu yere bir çeki düzen verilmesi işi bitince nöbetçiler emrin yerine getirildiğini bildirip günün geri kalan kısmında ne iş yapılacağını sorup yeni talimat almak için komutanın huzuruna çıktılar. Sirmas bu yeni komutana takılan lakaptır. Kendilerine tiksinti ve hakaret dolu gözlerle öyle bir bakış baktı ki sonra da şu emri verdi. Tekrar dağıtılacak toplanan çakıllar ve taşlar. Bu ne biçim işti? Alman nöbetçiler komutanlarının sarhoş olduğu kanısına vardılar. Ama emir emirdi, yerine getirilmesi gerekirdi. Çakıl tepecikleri dağıtılıp etrafa serpildi, yayıldı, taş ocağı eski halini aldı. Dağınık, mezberelik. Burada şu olaydan bahsetmek gerek. 260'ların yani Napolyon'un da kaldığı No. 3 blokun bir no'lu koğuşunda kimsenin aklından geçiremeyeceği ama hayırlı sonuçlarını herkesin her an hissettiği, kimsenin olup bitenler hakkında hiçbir açık bilgiye, hiçbir delile sahip olmadığı çok büyük ve çok gizli bir iş görülmekteydi. 260'lardan her biri gerçek bir havari. İştenlikli, ağırbaşlı, kendisine karşı merhametsiz. Eski Yunan'ın Eleusis Maisterlerini ya da eski Mısır'ın gizli ayinlerini andıran birer havari. Ajanların şüpheli kişilerin uzakta tutulması için gerekli şaşmaz bilinçli bir tedbirdir böylesi. Daha kampa ilk geldiği günlerde Sirmaz burada bir şeyler dönmekte olduğunun farkına varmıştı. Acayip bir koku almıştı burnu, alışılmadık, ama sonuna kadar bu işin aslını öğrenemedi. Aldığı bütün tedbirlere, bütün çalışma ve didinmelerine rağmen bütün ajanlarını seferber ettiği halde önleyici hiçbir başarı elde edemedi. Bu koğuş daha önce de söylediğim gibi kampın kurmaylar kurulunun karargahı. Dış angaryalara çıkacak ekipler burada tertip ediliyor. Rehinelerin durumu teker teker inceleniyor, seçmeler yapılıyor. Bütün bu işler, uzun süren izlemeler, incelemeler, sabır isteyen gözlemelerden sonra sonuçlandırılıyor. 260 kişi de bu iş için yetmiyordu. Başka adama da ihtiyaç vardı. Rehinenin hayatı üzerinde dış angaryaların büyük rolü vardır. Haberleri dışarıdan bu ekipler getirir. Bizimkileri dışarıda bu ekipler görür. Nasıl beceriyorlarsa beceriyor, kampa gazeteleri, sigaraları, dışarıdan analar ya da aileler tarafından gönderilen paketleri buradaki sahiplerine bu ekipler taşıyordu. Bütün bu işlerin kotarılması için büyük kabiliyet, sonsuz fedakarlık, katıksız dürüstlük gerekti. Dört başı mamur, namuslu olmak gerekti. No. 1 koğuşun bir kuralı vardır. Rehineye, tutuğa karşı sonsuz bir saygı ve dayanışma. İşte böyle alınırdı bütün kararlar. Diyelim bir karar alındı, yerine getirilmesi hemen hemen imkansız denecek kadar güç bir karar. Ama bu karar korkunç bir sabır, inanılmaz bir gizlilik ve teşkilatçılık sayesinde yavaş yavaş zamanla mutlaka uygulama safhasına girecektir. Kampın iç disiplin ve düzeni en iyi bir devlet teşkilatını bile kıskandıracak kadar mükemmeldi. En disiplinli bir ordu bile bu düzene hayran kalmaktan kendini alamaz. Gerektiğinde uykusunda bile kendisi için mukayyet olan, rahatını sağlamaya çalışan birinin bulunduğunu hissetmek, bu his bütün rehineler ve tutuklara hakim olmuştu. Alınan kararların harfi harfine ve eksiksiz uygulanması görevi gene kendileri, yani 260'lar arasından seçilen elemanlara veriliyordu. Ancak bir kararın kusursuz uygulanması halinde uygulayıcısı o kararın gerçek anlamını kavrar, ruhuna nüfuz edebilir, görevini tam olarak yerine getirmiş sayılırdı. Bu 260'ların bir başka kuralıydı. Ne fazla ne eksik. Tam gerekeni uygulamak. İçimizden bazılarımız kararları şu anlayışa göre uygulamaktan yanaydı. İstenilenden hiçbir zaman eksik olmayacak. Ama olanaklar oranında istenilenin ilerisine doğru sınırları zorlamaya, aşmaya çalışılmalı. Yaratıcılıkta sınır yoktur. Bu, yaratıcılık ve işlemler serisi konusunda göz önünde tutulacak tek etken, kamp sakinlerinin toplu düşüncesi ve kanısı. Yeter ki bu inisiyatif serbestliği zararlı bir sonuç vermesin. Böyle bu uygulayıcılar kendilerine verilen en sıradan, en sevimsiz işleri bile gerçek bir sanatçı gibi, gerçek bir yaratıcı gibi seve seve, şevkle, hevesle başarıp kotaracak duruma gelmişlerdi. Bu keskin uygulayıcılardan biri de Napolyon'du. Kamp amiri olmasından dolayı da onun rolü daha ağır, daha işkenceliydi. Ağır, işkenceli, sınırsız, hayırlı, uğurlu bir rol. Zeki, kültürlü, bilgili, sonsuz bir insan sevgisi olan bir arkadaş, şaşmaz bir kesinlikle izledikten sonra rehinelerin hayatının en ince ayrıntılarına kadar nüfuz etmesini bilen bir savaşçı. Tutukların her planında yaptıkları her işte daima Napolyon'un varlığını duyarsınız. Taş damarındaki çakıl ve taşların dağıtılması işi günlerce sürmüştü. Bu iş bitince yeni talimat beklemek üzere çalışmamızı ara verdik. Napolyon yanımızda bitiverdi. Sanki saati saatine, dakikası dakikasına tam zamanını bekliyormuş gibi. Şimdi ne yapacağımızı nöbetçilere kendisi sordu. Nöbetçiler her birinin yüzüne baktılar. Uzun müzakerelerden sonra içlerinden birinin gidip komutandan talimat almasına karar verdiler. Napolyon Yunanca olarak nöbetçilere şunları söylüyor, bize de göz kırpıyor. Ezelden salaksınız, öylece de kalacaksınız. Sonra ekliyor, gelecek talimat işe tersinden başlamaktan başka bir şey olamaz. Ne yani, sil baştan mı? Öyle sadıcım, sil baştan, tekrar yığınlamaca, tekrar dağıtmaca. Yapılan iş bir işkence olsun diye yaptırılıyor. Sıkıp canınızdan bezmeniz için. Yani bizi iki kat yormak için. Ama bizim milletin buluş gücü yamandır, bilirsiniz bunu. Hiçbir zaman bir robot gibi çalışmaz, Yunanlı. Eğer bir işin amacı, maksadı yoksa, bu maksadı, bu amacı o kendisi yaratır. İçinizde bir mühendis var mı? Eskiden bir müteahhidin yanında çalıştığını söyleyen biri çıktı aramızdan. Büyük inşaatlarda mühendis olarak çalışırmış. Bu arkadaşın gerçek bir sanat yapıtı olabilecek iki piramidin meydana getirilmesi için gerekli işleri idare edebilecek durumda olduğuna ayaküstü karar verildi. Bir şaheser olacaktı bu piramitler. Göreceksiniz, bak neler olacaktı neler. Mühendisimiz istim almıştı artık. Rüyalara, hayallere bile başlamıştı çoktan. Başkaları da bu işin anlamını kavramakta gecikmedi. İşe başlamak için bir sabırsızlık aldı herkesi. Denilebilir ki hani yanlış da olmaz. Herkes günün uzamasını istiyor. Adeta yalvarıyordu içinden sabahlar erken olsun. Karanlıklar geç bastırsın da herkes mümkün olduğu kadar daha uzun zaman piramitlerin yapımında çalışsın. Komutana giden nöbetçi geri dönüyor. Bağırıyor. Los los. Taşlar çakıllar toplanacak. Los los. Dünyanın en büyük buluşunu yapmış, dünyanın en zor meselesini çözümlemiş bir hali vardı nöbetçinin. Dünyanın en büyük sırrını kendisi biliyordu sadece. Rehineler gelen bu yeni talimatı handiyse alkışlayacaklar. Öylesine büyüktü sevinçleri. Napolyon amaçsız bir çalışmanın işkencesinden kurtulan arkadaşlarına sevgi dolu gözlerle baktı, gülümseyerek yanlarından ayrıldı. İşe böylesine bir keyifle başlanmış, öyle sistemli, bilgili ve metotlu çalışılıyordu ki Almanlar durumundan son derece memnun, neredeyse ellerinde bir kırbaç bulunduğunu unutacaklar. Ancak paydos vaktinde sağa sola, o da iş olsun diye, alışkanlıklarını unutmasınlar diye kırbaçlarını sallıyor, bunu da sakin, küfürsüz yapıyorlar.